و Melda.
Ben Leyla.
Biz bugün yine kanepedeyiz ve sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir konumuz var.
Bugün sizlerle geçtiğimiz hafta hep beraber yaşadığımız sevgililer günü zamanının sonucu olan yalnızlık konusunu konuşacağız. Kanepemizde bir anket yaptık.
Ve anketin sonucu gösteriyor ki kanepemizin %83'ü yalnız. Arkadaşlar neden bu kadar yalnızız? Ben de yalnızımdan yana oy kullandım. Leyla'cığım sen?
E tabii ki. Profesyonel yalnızlar karşınızda bugün. Size biraz yalnızlıkla ilgili konuşmak istedik.
Beraber yaptığımız anketin sonuçları birbirine o kadar benzer ki resmen yalnızlar belirli gruplar altında toplanmışlar. Bu gruplardan da bahsedeceğiz.
Aynen, ama öncelikle şöyle yalnızlığın bir tanımından bahsedelim. Çünkü sokakta rastgele birini çevirsek, yalnızlık nedir kardeşim sence desek, herkes bambaşka şeyler söyler. Şu an sana sorsam senin için bambaşka. Zaten kanepedeyizden yaptığımız ankette gelen cevaplar bambaşka ama hepsinin ismi yalnızlık.
Yani yalnızlık bir çocuğun annesini kaybedip yalnız kalması ve bir çocuğun oyun arkadaşı bulamadığı için yalnız kalması, ikisi de yalnızlık diye tanımlansa da bambaşka duygular
ve hisler barındırıyor içerisinde. Bu çok ciddi bir konu. Psikolojik tanımından da bakacak olursak bu işe. Bağlanma, bağlılık, aidiyet, birliktelik ve yakınlık gibi hisleri kimseye karşı hissetmeme hali olarak adlandırılmış bir tanımlamasında.
Bir diğer tanımlamada da yalnızlık bir kişinin diğer insanlarla kurmak istediği ilişkilerle o sırada sahip olduğunu algıladığı ilişkiler arasındaki uyuşmazlıktan doğan nahoş duygu durumu. Yani aslında bizim çevremizdeki insanlarla etkileşimimizin kalitesi bizim yalnızlık hissimiz konusundaki belirleyici şey.
Burada bahsettiğin şey kalabalıklarda yaşanan yalnızlık mı?
Burada bahsettiğim aslında her durumda yaşanan yalnızlık. Hepimiz insan sosyal bir varlık olduğu için gün içinde bir sürü etkileşim kuruyoruz çevremizle. Ve bu etkileşimlerin bazıları gerçekten içi bomboş ve bazılarının derinliği var. Bu derinliği olan etkileşimler bizi yalnızlık duygusundan sıyıran paylaşımlar insanlarla.
Yani hani hep derler ya, arkadaşlık çok önemli, çok kıymetli. Biraz da sanki bunu bana hatırlattı. Çünkü kurulan, şu anki özellikle günümüzde kurulan bu yüzeysel arkadaşlıklar, çıkar arkadaşlıkları, gitgide çoğalan, bozulan toplumumuzda gördüğümüz bu takım davranışların insanları yalnızlığa sürüklediği aşikar.
İnsanlar bir sürü yakın arkadaşının arasında bazen yapayalnız.
Tabii, evet. Yani o kadar insanın arasında içindekileri hiç kimseyle paylaşamıyor. Bu şekilde örnekler çok görüyoruz. Özellikle lise çağlarında başlayan bu yalnızlık hissi hepimiz hatırlarız buradan. Ya, o hani etrafında sınıf arkadaşların, okul arkadaşların varken de hani eve gidip böyle kendini yalnız hissetmeye ya da zaten arkadaşı olmama hali, ama içinde ne olursa olsun, etrafında ne kadar insan olursa olsun, Melda'nın da dediği gibi sonuç değişmiyor. Farklı hisler, aynı tanımlama.
Çünkü biz insanoğlu dünya üstünde var olduğu günden beri bir arada yaşayarak soyumuzu bugünlere getirip piramidin en üstüne yerleşmişiz. Yani bir noktada sürülen ayrılanı kurt kapar. Bizim böyle DNA'mıza, genetik bilincimize ilmek ilmek işlenmiş bir kavram. Yalnız olmaktan çılgınlar gibi zevk alan insan bile acaba beni kurt kapar mı diye endişe duyuyor.
Tabii canım, yani hatta bu yapılan araştırmalar, neden insanlar çocuk yapmayı bu kadar istiyor, neden insanların böyle bir dürtüsü var noktasında da yalnız ölmemek için gibi bir sonuç çıkıyor.
Yalnız ölmemek için, her ne kadar mesela böyle yalnızlık kelimesi ilk duyulduğu anda daha yaşlılar arasında hissedilen bir duygu gibi görünse de yaşlılardan ziyade genç gruplar yalnızlık duygusuyla daha çok baş etmek zorunda kalıyor.
Bununla ilgili bir araştırma var ve bizi gerçekten şaşırttı. 24 yaş ve 6 grup şu anda Covid'le beraber kendisini en yalnız hisseden grupmuş. Arkadaşlar, nasıl bir nesil geliyor?
Geçen sene lise sınavına girip bu sene liseye başlayan bir teenager, tatlı arkadaşımız henüz sınıf arkadaşlarıyla tanışmadı.
Tabii ki. iş hayatında olup henüz ofise hiç gitmemiş, bir ofis deneyimlememiş o kadar çok insan var ki şu anda bu sene iş gücüne katılan insanlara baktığında sadece Zoom ekranı ya da XYZ ekranı içerisinde bir ofis ortamı yaşamaya çalışıyor. Çok acayip mesela
Çok
bence.
acayip. Bu durumda sosyalleşmek daha da zor. Bir yandan da yalnız olmaya o kadar çok alışıyoruz ki BBC'nin 2018 yılında yaptığı bir ankete göre insanların %41'i yalnızlığı olumlu bir kavram olarak değerlendiriyor.
Tercihen yalnızlık diyorsun yani.
Tercihen yalnızlık.
Bayılırım. En sevdiğim kafa. Ara ara gelir bana mesela tercihen yalnızlık, bilirsin.
Mesela tercihen yalnızlık dönemini diyeyim. En
Evet.
çok tetikleyen şey tahammülsüzlük sanırım.
Kimseye tahammül edememe hali. Evet, bu his de var. Bir de kendinle aşırı mutlu ve bütün hissetme hali kafası da var mesela tercihen yalnızlığın.
Çok iyi bildiğim bir duygu Leyla'cığım. Lakin ben hep şunu düşünüyorum. Gerçekten Netflix olmasa, Twitter, Instagram olmasa ya da o an istediğim her şeyi izleyebileceğim sıcacık kanepemde olmasam da kendimi bütün hissedebilir miydim?
Oldukça zor. Gerçekten oldukça zor. Yani son zamanlarda ben de böyle acaba yarı bir Ege'ye mi taşınsam kafalarına düşüp böyle bir hamle yaptım hayatımda. Tabii burada hani hiçbir şey yokken, kendi konfor alanında değilken, yalnızken, etrafında 3-5 sadece insan varken yaşadığın hisle tabii ki de işte yaşadığın şehirde, İstanbul'da, Ankara'da vesaire o kanepende yaşadığın his aynı değil.
Nasıl hissettin? Ne farkı vardı?
Bence bu şu anki hayatlarımıza, yani konfor alanlarımızın içerisinde tercihen yalnız kalabilirsin. Çünkü hani tek bir telefonunda birilerine ulaşabileceğini biliyorsun. Bir kere öyle bir konfor alanı oluşuyor insanda. Dolayısıyla arkadaşlar Ege'lere, oralara, buralara taşınırken iyice düşünüp tartmak gerekiyor. Benim açımdan keyifli geçiyor. Şu an tercihen yalnız kalmayı sevdiğim bir dönemdeyim ama bu dönemler hep de gelip geçici dönemler. Hiç kimse yani bir Buda değil ki kapanayım ben orada tercihen çok mutluyum işte orada meditasyonumu yapayım gibi bir dünya yok arkadaşlar. Artık bunu zaten herkes biliyor.
Bir yandan da kalıcı ve kısa süreli yalnızlık diye iki kavram olarak değerlendiriyoruz yalnızlığı. Bir de kronik yalnızlar var. Bu sonu narsizme kadar giden, kronik yalnızların mesela çevremizde sık görebileceğimiz, kimse kendine layık görmeyen
Evet.
bu tipler var.
Yani bu artık biraz daha saplantısal yaşam biçimine dönüşmüş. Yani bu yaşam biçimi de ıssız adam team diyebiliriz bunlara artık.
Diyebiliriz,
Yani hani çok
diyebiliriz.
biliyorsunuz bu konuyu yüzlerce kere konuştuk. Asla bir söz vermek istemeyen, hani bunu artık saplantı haline getirmiş ve hayatında bir takım ilişkilerin içerisinde var olamayan insan bütünlerini etrafta çok duymaya
Görebiliyoruz.
ve görmeye başladık. Evet.
Bir de şunlar da kronik yalnızlar grubunda, bir daha kimseye güvenememciler.
Evet.
Yani bir daha kimseye güvenme işini riske atıp gönlümü kırıp kendimi yerlere atacağıma, daha da kimseyle yakınlaşmam diyenler.
Ben böyle insan çok gördüm.
Çok.
Zaman zaman ben de dedim. Yani bunlar çünkü hissedilen gerçek duygular. Yani şu anda yapılan anketlere bakıyoruz. En son Amerika'da yapılan bir anket. İnsanların %61'inin yani 1/4'ünün yalnız hissettiğini söylüyor. Yani arkadaşlar biz bu yalnızlıkla ilgili yaptığımız ankette de gördük ki yani bu kadar ben büyük bir şey olduğunu bilmiyordum bu podcast'i çekene kadar öncelikle. Gerçekten çok ciddi bir sorun. Bu sebeple bence daha da altını kazmamız, neden bunları yaşıyoruz, nasıl kurtulabiliriz gibi akıllı fikirler vermemiz gerekiyor sanki Melda'cığım bu podcast'te.
Gerçekten yani insanın hevesini öyle bir kırıyor ki bazen birileri. Yalnız kalmayı tercih ettiği noktada güvende hissediyor. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Yalnızken güvende hissediyorsun.
Çünkü şöyle o tehlike anında sürekli olarak yaşamak yerine yani sürekli bet adasın anladın mı? Hani sürekli bir şey olacak ve sen kaç savaş psikolojisine girmek zorunda kalacaksın psikolojisiyle. Yani o güvenli alanında işte o konfor alanı dediğimiz
Kanepende.
kanepemizde takılıp kalmak bazen daha güvenli geliyor.
Yani 21. yüzyıl insanı olarak çok kafamda oturuyor bu kavram, ama bir yandan gene böyle ilk çağlara gittiğimde güvenli olmanın tamamen bir arada olmakla tanımlanırken, şimdi güvenli olmayı birbirimizden uzak durmakla tanımlıyoruz. Hem de Covid dönemi sürecinin ardından da gördük ki birbirimizden uzak durarak birbirimizi korumaya falan başladık. Yani bütün kavramlar, her şey ne kadar çok değişiyor.
Alt üst oldu her şey. Bildiğimiz bütün kavramların yeri değişti.
Kartlar yeniden dağıtıldı.
Kesinlikle öyle.
Peki niye yalnız hissediyoruz? Ya en çok insanın ait olma ihtiyacı beslenemiyor. Hiçbir gruba ait olmak istiyoruz. Birine ait olmak istiyoruz. Biri bizden sorumlu olsun istiyoruz. Birinden sorumlu olmak istiyoruz. Bir şeyin bir parçası olmak istiyoruz.
Yani burada zaten insan ırkı sosyal bir varlık. Dolayısıyla dediğin o geçmişten bir kodlanma gelen bir şeyler var. Ama bunun dışında da bireysel olarak tüm ve bütün hissetme arzusu var burada. Ciddi bir şekilde. Yani sen kendini bütün ve tüm tamamlanmış hissetmediğin her noktada bir başkasına ihtiyaç duyuyorsun. Bu bir başkasını duyduğun ihtiyaçta giderilmediğinde pat, yalnızlık hissi gitgide büyüyor ve bir kar topu haline geliyor. Artık sosyal ilişki kurulamayacak noktaya geliyor. Dediğin gibi kronik bir hale dönüşüyor.
Bu bireysel bakış açısıyla bir de toplumsal bakış açısı var. İnsanlar kendilerini toplumdan izole etme ihtiyacı hissediyorlar. Neden? Çünkü kendileri oldukları noktada toplumdan gelecek eleştiriler.
Evet, evet.
Topluma uyum sağlamak zorunda kalmak istemiyorlar. Evet. Genel geçer doğruları kabul etmek istemiyorlar. O yüzden toplumdan izole oldukça daha da yalnızlaşıyorlar. Hatta Murat Han Munga'nın bir sözü var. Her insan kendisi olması karşılığında topluma bedel öder. Az ya da çok ama mutlaka bir bedel. Kimse bedelsiz kendi olamaz. Bu bedel çoğu kez yalnızlıktır demiş.
Ne güzel söylemiş. Ne güzel söylemiş.
Ben bunu hissettiğim çok zamanlar oldu hayatımda.
Zaten beni kimse anlamayacak.
Zaten beni kimse anlamayacaktan ziyade... Mesela lise yıllarında birlikte olduğum bir grup vardı. O grupla birlikte olmak zorundaydım. Çünkü o okulun şartlarında bir arada yaşamamız gerekiyordu. Ama asla hiçbir anlamda aynı vizyonda olduğum, aynı bakış açısında olduğum, hayatla ilgili aynı noktada olduğum insanlar değildi. O noktada ben kendimle ilgili bir şey söyledikçe o gruptan dışlanan kişi oldum. Ama yalnızlık hissinden ziyade... Zaten beni anlamıyorlar, boşuna konuşmayayım izolasyonu gibi gördüğüm bir dönemdi benim için.
Aslında evet, mesela birçok kere yalnızlık hissetmişizdir. Bu bir tane hali.
Evet.
Biraz önce bahsettiğimiz gibi bambaşka, mesela sevgilinden ayrıldığın yalnızlık hali, o da bambaşka bir duygu bütünü.
Ya da sevgilinden ayrıldın, yalnızlık hali kutlamaya değer bir şey de olabilir o an.
Evet. Çünkü bunu arzuluyorsundur.
Mesela boşanma davalarının ardından adliye salonlarının önünde davul çalmak, zurna çalmak moda oldu.
Bekarla merhaba partisi. Bekarla vedadan sonra gelen son zamanlarda bekarla merhaba partileri etrafta çok görmeye başladık.
Bazen de şunu görüyorsun, çevrende bir sürü insan aslında yüksek etkileşimli ilişkiler sürdürdüğü iddiasında ama içi bomboş şeyler yaşıyorlar. Neden? Fiziksel olarak yalnız kalmamak için. Zaten bir arada da yalnız hissetmeye devam ediyorlar. Ama en azından yanında bedensel olarak biri var deyip bu ilişkileri sürdürüyorlar.
İçi boş ve sana aslında iyi gelmeyen, tam tersi kötü gelen ilişkileri evet sürdürüyor insanlar.
Ama yalnızlık duygusunu bastıramıyorlar.
O bitmeyecek bir şey. Yani o şekilde çözülmeyecek bir konu bence. Özellikle son zamanlarda bu sosyal medyanın kanepene şöyle bir uzandığında Instagram'ını, Twitter'ını vesaire neyini istiyorsan açarak tüm dünyaya bağlanabiliyorsun. Clubhouse zaten bundan önceki bölümlerde de konuştuk. Yani asla yalnız değilsin baktığında. Ama yapılan anketlerde sosyal medya kullananların daha yalnız hissettiği ortaya çıkıyor.
Sosyal medyanın ilk icat edildiği dönemlerde Merch diye bir platform vardı, sohbet platformu ve oraya fotoğrafsız, isimsiz, hiçbir geçmişin olmadan kim olmak istiyorsan bir nickname yazıp giriyordun ve senin gibi sadece bir nickname ile girmiş insanlarla sohbet ediyordun. Ve o zaman mesela o sohbetlerde herkes birbirine kimseye anlatamadığı şeylerini falan anlatıyordu. İnanılmaz filtresiz bir sohbet vardı. Şimdi herkesin profesyonel olarak geliştirdiği bir sosyal medya avatarı var. Ve oradaki diyalog da o avatarlar arasındaki diyalog üzerinden dönüyor.
Etkileşim yani bir garip yapay,
yapay bir etkileşim. Evet. Gerçekten hepimizin birer sanal avatarı var artık.
Ama bu bahsettiğim Mırç döneminde mesela o zamanlar sosyal medya üzerinden psikolojik şiddet yaşadığımız işte bir takım tacizler çok fazla yoktu diye hatırlıyorum ben. Daha güvenli bir alandı ilk başlarda.
Çünkü internet kullanıcıları daha kaymak bir tabakadan oluşuyordu. Evet. Henüz internet kafeler o kadar açılmamıştı. Evinde bilgisayar olan insanlar böyle daha teknolojiye meraklı, kova tandansında insanlardı. Ve daha temizdi ortalık.
Yani güzel günlermiş baktığında ya. Orada böyle bir ışınlansan, gitsen, bir gün onu yaşasan, sonra buraya gelsen ne kafalar yaşarsın acaba?
Gerçekten her şey o kadar hızlı değişiyor ki. Geçen seneki kafanı beğenmiyorum derdik ya böyle eskiden.
Evet.
Ben artık geçen ayki kafamı beğenmemeye başladım.
Geçen hafta da var.
Geçen haftaki kafamı beğenmemeye başladım. Bazen bir şey oluyor, tam da böyle bir olay yaşıyorum. Aa diyorum, kanepedeyiz de biz bunu konuşmuşuz bir sene önce. Hop kendime ışınlanıyorum.
Evet.
Resmen kendime öğütler verirken buluyorum kendimi. Sonra da diyorum ki yani keşke şunu da eklesem şimdi bu söylediğime. Bu da eklendi bu konuya.
Mesela update bölümler çekelim. Örneğin neden evleniyoruz'a bir update bölüm çekeriz bence.
Bence biz neden evlenmiyoruz bölümü çekelim.
Aynen, lütfen. Çünkü herkesin kafasında şöyle bir durum kaldı bence. Evlenme kafasındaydı herkes. Bir şey oldu, bireyselleştik ve evlenmeme, bireysel kalma ve işte ne bileyim çocuk yapmama kafasına girdi. En azından bizim çevremizde biz bunları görüyoruz çoğunluklu olarak. Ama bunu daha kendimize itiraf edemedik gibi bir durum da var.
Leyla'cığım, geçen haftalarda Clubhouse'da evliliği masaya yatırıyoruz diye bir konuşmaya katıldım ve orada evlilik güzellemeleri yapılıyordu. Tabii ki ben fikirlerimi söyledikçe grubun marjinali ilan edildi. Biraz linçlendim bazı kişilerce. İşte sen 80'de City dizisinde yaşıyorsun falan dediler. Eyvah. Belki de bizim söylediklerimiz bazılarına öyle geliyor olabilir.
Tabii ki.
Ama herkes için hayat kendi algısından ibaret. Bizim hayatımızda böyle bir hayat.
Evet, yani belki de biz kendi bakış açımızı yaşıyoruz. Zaten herkes kendi bakış açısını yaşıyor ama bu duvarlar kalktıkça işte sosyal medya, işte senin Clubhouse'da oraya girmen, o konuştuğun insan, seni dinleyen insanların da kafasında böyle bir pencere açıyor sonuç olarak.
Aslında biz de toplumun bizden beklediği gibi evlenip çocuk yapmayarak şu anda Murat Anmunga'nın da dediği gibi çoğu zaman bu bedel yalnızlıktır,
evet,
noktasındayız.
Arkadaşlar bu yüzden yalnızmışız, çözüldü şu anda sır.
Peki kanepemizdekiler neden yalnız? Genel olarak belli başlıklarda toplanıyor herkes. Sevdim, sevilmedim, seveni, sevemedimciler var mesela.
Bu grup, evet, böyle bir grup var. Çünkü asla istediğini bulamıyor. Bulduğu kişi beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim ise beni beğenmez diye, hatta kimin şarkısını
İsmail YK
şarkısı,
yoksa
örneği
ben zurna mıyım?
Ben burada arkadaşlar İsmail YK şarkısı örneği
Kürt
verdim.
Bir şarkıdır.
Kürttür, evet.
İlişkileri sorumluluk olarak görenler çoğunlukta olduğu için, bunlar işte çıkma teklifi geri gelmediği için diyenler var.
Evet, Cem de tam olarak bundan bahsetmişti o bölümdeki konuğumuz.
Issız adamlara maruz kalanlar var. Flörtöz kadınlara maruz kalanlar var bu grubun içinde. Gerçekten insanlar ilişki yaşamaktan kaçıyorlar. Daha yüzeysel ilişkilerle sorumluluk almadan günü geçirmek istiyorlar. Ama hikayenin sonunda da yalnızlık duygusunun içinde hapsolabiliyorlar. İşte hayatta her şey bir paket olarak geliyor.
Aynen öyle.
Yalnız kalmak istemiyorsan ödün vermek zorundasın. Ödün vermek istemiyorsan yalnız kalacaksın.
Durumdasın.
Hangi paketi aldığınızda siz karar veriyorsunuz. Bazı dönemler o paket, bazı dönemler bu paket de olabiliyor.
Ben bütün bu yalnızlık konseptinde tercihen yalnızlığı seçmek istiyorum. Bu paketi seçmek istiyorum eğer şansım varsa. Çünkü gerçekten diğer türlüsü sağlık noktasında ciddi problemler yaratan konular. Gene bir araştırmadan bahsetmek gerekirse,
araştırmacı gazeteci Leyla
her zaman Ben şeyle geldim. Anketlerimle geldim bu
Anketlerimle geldi.
bölüme. Aynen. Yalnızlık duygusu kalp hastalıklarını %29 arttırıyormuş. %32 oranında ise inme, felç oranı. Ya inanılmaz. Ben bunu duyunca zaten bir bayağı bir korktum.
Hemen birini bulmalıyım dedin.
Hemen birini bulmalıyım dedim. Gerçekten beni o noktaya getirdi bu anket sonuçları. Depresyon, anksiyete ve intihar noktasına kadar gidebiliyor. Arkadaşlar, bu yalnızlık konusu bizim kanepemizden çıkan %83. Size sesleniyoruz burada. Bu işi çözmemiz lazım arkadaşlar.
Bu %83'e biz de dahiliz. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Çok kalabalığız.
Evet.
Sadece birbirimizi bulmamız gerekiyor.
Çok küçük bir ayrıntı kaldı. Aynı kafada olduğumuzu hissediyoruz ve biliyoruz. Biz bugün kanepede bunları konuşurken bize mesaj atan, bizi dinleyenler çoğunlukla bunu söylüyorlar. Kanepemde otururken sizler benim arkadaşım oldunuz. Kendimi artık ev arkadaşlarım var gibi hissediyorum gibi yorumlar aldığımız için bunları söyleyebiliyoruz bu kadar rahatlıkla. Dolayısıyla aynı kafadayız arkadaşlar, bunu çözebiliriz ya.
Kanepemizdeki insanların yalnız olmasının bir sebebi de pandemi Leyla'cığım.
Evet tabii.
Pandemi sebebiyle de gerçekten yalnızız. Hiçbir yerde kimse kimseyle tanışamıyor, kaynaşamıyor.
Şu kafeler, restoranlar açıldığı zaman benim şöyle bir teorim var. 1 Mart'ta açılacağı öngörülüyor sanıyorum son haberlere göre. Hani o şu meşhur fotoğraf vardır ya, Times Meydanı'nda bir askerle öpüşen bir kadın, böyle sokakta insanlar, onu hayal edin. Benim hayalim budur arkadaşlar. Bu kadar artık yalnız kaldığımız, yalnızlık hissini belki hayatında hissetmeyecek bir insanın korona sebebiyle yalnızlık deryalarına düştüğü bu noktalarda bizi kurtaracak olan şey gene bizler. Ben umuyorum ki bir şeyler bir tık daha açıldığında sokaklar festivale dönüşsün.
Hadi inşallah
Evet,
Pollyanna
ben gene başladım.
Leyla'cığım.
Ama bak, sana buradan bir küçük iddialı konuştum yani.
O sağlıklı günleri hasretle bekliyoruz.
Evet.
Bir diğer grubumuzsa tahammülsüzler. Kendimi
Ha.
de bu gruba ekliyorum.
Tahammülsüzüz canım. Net. Yani hani özellikle öyle bir tahammülsüzlük seviyesi var ki tanıştığın bir insanla hani ikinci kere buluşmama devam, aman zaten, hani aman zaten var
Aman
ya, bir
zaten notunu verdim.
başında hep aman zaten var bu konunun. Hani bir şey cümle vardır ya, amadan önceki hiçbir şey sayılmaz diye. O da onun aman zaten diyorsan onun gerisini bir şey söylemene gerek yok. Canını istemiyor. Tahammülsüzsün. Bu.
Aynen öyle. Tahammülsüzlük, ama böyle o tahammülsüzlük bazen insan kendine de tahammül edemeyebiliyor.
Tabii canım.
Yani tahammülsüzlük duygusu üzerine düşünülmesi gereken bir duygu olarak önemli bir duygu. Bu tahammülsüzlük üzerine bir gün konuşalım.
Kesinlikle konuşalım, ama bu dediğin insan bazen kendine bile tahammül edemiyor noktası beni okuduğum bir kitaba götürdü. Bunu okuyanlar vardır, Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabında bu fikirleri, bu işte felsefeyi nasıl bulduğuyla alakalı kendisine anlattığı bir giriş var. Bir gece uyanıyor ve inanılmaz kendine tahammül edemediği bir noktada, kendisinden hiç hoşlanmıyor, kendisine tahammül edemiyor ve aklına şöyle bir soru geliyor. Ben eğer kendime tahammül edemiyorsam, tahammül edemeyen kim, tahammül edilemeyen kim diye bir soru işareti çıkarıyor orada. Biz aslında arkadaşlar zihnimizin bizi ele geçirdiği noktada o zihnin, egolar, işte egosal zihin dediği şeyi bizi ele geçiriyor ve kendimize tahammül edemiyoruz. Saçmalığa bakar mısın? Yani bunları yakalamamız gerekiyor hayat içerisinde.
İşte bazen partnerimize de egomuz izin vermediği için tahammül edemiyoruz.
Zaten her şey ego ile ilgili. Bu hayatta yaşadığımız, bence her şey demeyeyim ama çoğu şey ego ile alakalı. Çünkü egon senin X bir arkadaşın sana demiş ki işte pırlantayı şu karat olmazsa geçerli değil diye bir kanun var ortada. Senin egon, senin sevgilinin sana aldığı X bir hediyeyi, işte pırlantayı kabul etmiyor. Aslında bunun sevgiyle bir alakası yok.
Tabii. Kaç karattı bu?
Ben karat
Kaç
bilmiyorum.
karat üstünden gidiyoruz hocam?
Hocam karat şey, bir de kesimleri var onların falan, isimleri var değişik değişik.
Bir diğer grubumuz zincirleme kötü deneyimler. Ya gerçekten kanepedeyizin neden yalnızsın sorusuna gelen en çok gelen cevaplardan bir tanesi zincirleme kötü deneyimler.
Ya bu zincirleme kötü deneyimleri besleyen bir de çok ciddi online dating aplikasyonları var. Bumble'ıydı, Tinder'ıydı, o muydu, bu muydu? Yani hani bütün bunlara baktığında bu tarz deneyimler yaşanması çok olası gibi geliyor bana.
Önceden insanlar hayatlarında bir iki kişiyle flört edip onlardan biriyle ömrünü geçiriyordu. Şimdi bir insan lisede flört etmeye başlıyor ve hadi 30 yaşında evlendi diyelim. 30 yaşına kadar 15 senelik bir flört dönemi var. Kaç kişiyi deneyimliyor, kaç kalp kırıklığı yaşıyor, kaç hayal kırıklığı yaşıyor, kaç gönül yarası.
15 sene ya.
15 sene flört dönemi var. 30 yaşında evlenirsen o da.
Eğer.
Hani örnek ben ortalama bir şey söylemek adına söylüyorum. Çok fazla deneyim.
Çok fazla deneyim, beklentiler de değişti. Mesela eskiden ilişkilere baktığında 2-3 kişiyle flörtleşip 20'lerinde evlenen bir çiftin artık evliliğinin 40. senesine geldiğinde beklentileri aynı evde huzurlu bir şekilde yaşamak. Ama şu anda hayatta o büyük duyguları yaşamak istiyoruz. Bunu değiştirebileceğimizi biliyoruz. Tekrar aşık olmak istiyoruz. 60 yaşında olsak da bu duyguyu neden yaşamayayım ki diye soruyoruz. Çünkü bu duygunun yaşandığını orada burada şurada görüyoruz. Ama bu duygular gerçek mi? İşte bize bunu Hollywood mu vermişti zamanında? Ya da şu anda sosyal medyanın verdiği bir pompaladığı bir şey mi var? Biz neyin içindeyiz ya? Yani hani bunların hepsini düşündükçe eskiden dert olmayan bir şey şu anda 60 yaşındaki birine de dert. Çünkü o da erişebiliyor bu internete.
Ya mesela eskiden 60 yaşına geldiğinde insanların saç boyatma derdi bitiyordu, güzel görünme derdi bitiyordu, ne giyeceğini düşünme derdi bitiyordu. Ulan 60 yaşında bile artık bunları düşünür haldeyiz. Belki 80'lerde bunları düşünüyor olacağız, belki 100'lerde bunları düşünüyor olacağız. İnsan ömrünün ne kadar uzadığı, bizim kaç yaşayacağımızı bilmiyoruz henüz.
Tabii. Yani bu hızla değişen dünyada yalnız hissetmemiz oldukça normal.
İnsanların birbiriyle bu kadar etkileşimini arttıran araçların artması, nüfusun bu kadar artması, birbirine benzer şeylerden hoşlanan insanların bir araya, international olarak bir araya gelmesinin kolaylaşması bile insanın yalnızlık hissini durdurmaya yetmiyor.
Bunu da tabii korona sayesinde, gene sayesinde olaylardan, korona sayesinde öğrendik. Çünkü eskiden bu yalnızlık hissini, işte iş hayatı, ofis, işte yoğunluklar, bir takım gece hayatı, işte arkadaşlar, çevre, sokakta onunla sohbet et, bununla sohbet et. Akşam işte iki tane şeyimiz vardı işten sonra. Bir işte akşam yemek yediğim bir tayfa, ondan sonra gidiyorsun bir tur daha başka bir yere falan. Eğer after'cıysan bunun sonu yok gerçekten. Bunu her gün her saniye yakalayabileceğimiz, yani bu yalnızlık hissimizi etraftaki birçok dış etkenle doldurabileceğimiz dönemlerimiz oldu. Dolayısıyla şu anda ilk defa korona bizi bunları elimizden alarak hepimizi bir sarstı. Bizim bahsetmiş olduğumuz bu rakamlar, bu anketler bu arada 2020 başlarında yapılan anketler. Yani dolayısıyla baktığında eğer 2020'nin başında %73 insan Amerika'da kendini yalnız hissediyorsa şu anda bir düşünün. %150 falan oldu bence bu iş.
Belki de o insanlar o yalnızlıklarıyla barışmış da olabilirler.
Bir kim Pollyanna, pardon şu an nerede? Pardon.
Ben yalnızlığı güzelleyeceğim derken Pollyanna durumuna düştüm.
Nasıl oluyormuş? İnsan bazen inanmak istiyor sonuç olarak.
Bizim de bazı Pollyanna olduğumuz konular var elbet.
Arada lazım.
İnsanlığın kötü bir yere gitmediğini hepimiz adına umuyorum yani. İyi yere gidiyoruzdur inşallah. Gerçekten Sezen Aksu'nun Yalnızlık Senfonisini dinledik bu podcast'i çekmeden önce. Çok güzel açıklamış sevgili Sezen.
Kendisine buradan öpücükler iletmeden kapatmayalım bence.
Leyla'cığım, ne kadar yalnız hissediyorsun kendini? Yüzde kaç yalnızsın bugün?
Bugün %20'lerdeyim, sen?
Ben bugün kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Çünkü kanepemizin %83'ü benimle gibi hissediyorum.
Ya, şu anda ben gözlerim doldu. Acayip tatlıydı bu. Bence de hep beraber hepimiz bu hisleri hissederken yalnız olamayız arkadaşlar.
Bütün yalnızları kalplerinden öpüyoruz.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Bye bye.